Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, Levent abiyle birlikte bu haftanın gündemini değerlendireceğiz.
Evet, Haziran'ın son.
Evet. Nasılsın Levent abi?
Şimdi benim bir aylardır süren bir diş tedavisi var. Bu son bayağı bir kapsamlı noktalara geldi. Konuşmakta zorlanıyorum, kusura bakmasınlar. Bazı sesleri çıkartamıyorum. Ağzımı geçmiş da olsun. Açamıyorum. Hmm. Bayağı bir kapsamlı operasyonlar yapılıyor. Kusura bakmasınlar, bu hafta böyle olacak. Zor konuşuyorum. Etkiliyor birazcık. Her sesi çıkartamıyoruz. Neyse, kotarırız bir şekilde. Bu hafta önemli gelişmeler var çünkü.
Evet. 26 Haziran 1 Temmuz arası. Artık Temmuz'u telaffuz etmeye başlıyoruz. Ve sıcaklardan da belli oluyor zaten.
Evet, İstanbul özellikle. Her yer sıcak herhalde. Her tabii yer sıcak. Ben yaşadığım yeri biliyorum. İstanbul çok keyifsiz.
Evet. Şimdi ilk olarak cepten alınan TRT vergisinden başlayacağız. Evet. Şimdi hatırlarsan firmalar Türkiye'ye getirdikleri cep telefonlarında varsa radyo özelliğini falan koymazlardı ki TRT bandrolü
bandrol
yemesinler.
Bandrol ödenmesin diye TRT evet. Uyandı.
Buna uyanıldı ve bir yasa çıkarıldı ve dediler ki ya, önemli değil içinde donanım olması. İnternetten de sen bunu alabiliyorsan
vergi ben ödeyeceksin. Ben bandrolümü alırım dedi. Tamamıyla evet. Yani insanlara küfür etmek gibi bir karar çıktı öyle. Neyse ki akıl galip geldi. Çok nadir görüyoruz böyle bir gelişmeyi. Evet. İptal edildi.
CHP Danıştay'a başvuru yapmış ve bu olay iptal edilmiş. Şimdi gerçi haberlerin hepsinde cep telefonu ve iPad'ler deniyor bu arada. Hani tablet denmesi gerekirken. Evet. Ama bu haberin, bu verginin orijinali de şeyde var. Bilgisayarlar da o sınıfa girdiği için aslında %2 oranında onlara da zam gelmişti. Bu onlar da iptal oldu mu bilmiyorum. Bu haberlerin hepsi cep telefonunu baz almış.
Şimdi telefonda özellikle %7-8 gibi bir oran.
Evet, yüksek bir oran.
Yüksek tabii ki. Yani niye TRT'ye bu kadar büyük bir pay veresin ki? TRT zaten her şeyden para kazanıyor.
Her yerden alıyor zaten.
Elektrikten bilmem ne.
Üstüne reklam alıyor.
İşte bir de BBC'de, İngiltere'de de bandrol gibi var. Hmm. Hatta onun yıllık bildiğim kadarıyla bir şey var ama BBC'de reklam yayınlanmıyor. Kardeşim evet. Verdiğin paranın karşılığında bir şey alıyorsun. TRT ticari bir kuruluş, her şeyi yapan, her şekilde kazanan bir kuruluş. Her yerden de bizlerden para alan bir kuruluş. %8 çok yüksek bir orandı.
Evet.
Şimdi tabii bu haber bizim işte basına işte cep telefonlarının fiyatı düşecek falan diye yansıdı. Hiçbir şeyin fiyatının düştüğü yok. O fiyat yükselir, bir daha düşmez. Ha, bundan sonraki telefonda o %8 eklenmez üzerine. Hı hı. Bunu kazanç sayabilirsin ama piyasada o etiketler bir kere yükseldi mi, insanlar da alıştı mı o fiyata, o da geri gitmez. O %8 de kârhanesine eklenir. Her nasılsa şey yani kötü bir şey değil bu.
Tabii canım.
Çünkü çok insanı rahatsız eden, çok dediğim gibi küfür gibi bir şeydi yani. Bu şeyse elindeki cihaz internete bağlanıyorsa sen ondan istersen radyoda dinleyebiliyorsundur, ver yüzde. Bu ne demek ya? Bu ne saçma sapan bir şey yani. Radyo dediğin şey, tamam hani kimse radyoyu ben bunu vitrine koyup seyretmek için alıyorum demez, derse gülerler. Hmm. Radyo radyodur, bir tek tabii iş yapıyor zaten. Tamam, radyodan şey diyebilirsin, hani bir vergi alıyorum, radyo dinleyeceksin diyebilirsin. Televizyon keza, ki orada başlıyor bulanıklaşma, belki televizyonu alıp adam bütün gün DVD seyredecek falan, neyse.
Abi Türkiye'de vergide mantık aranmaz.
Ya bu bilmiyorum, çok çirkin bir şeydi. Neyse hani bir iyi bir şey oldu hayatta.
Şimdi başka
çok
bir şey
nadir
adında geri gelmesin.
Ha tabii ki tabii ki. O her zaman daha önce yaşadığımız gibi kota mota meselesinde. Tabii.
İşin özü şu abi, devlet tuttuğu yerden, vergi tutabildiği yerden, senin kaçamayacağın bir yerden bir şekilde isim uydurup senden vergi almaya çalışıyor. İşin özü bu aslında bakarsan. Bu da onlardan biri. Millet çünkü cep telefonuna çok para harcıyor. %50'si bak, bu vergi düşmeden önce %50'si telefonun vergi oldu. Ya olacak iş mi?
Öyle, ondan sonra yok işte efendim niye şey Nokia
550 lira abi 3310.
3310 3310 3310 muydu? 3310. Niye 550 lira kardeşim, deli gibi vergisi var işte. Yani onun Avrupa fiyatının ne olduğu belli.
59 euro.
Şey değil ki. Öyle telefonların hepsi 500 lira.
Evet.
küsuratı da var. Hı hı. Onun gibi telefonların hepsi o civarda işte.
Maalesef.
Belki pahalı bu... mı? Pahalı. Çünkü Wi-Fi'yi bilmem nesi yok. Hiçbir şey yok. Acayip ilkel bir şey. Yani onu alacağına git tezgahtan bir telefon al. Evet. Geç ya, ikinci el bir telefon al. Eğer çalışıyorsa günümüzde.
Kesinlikle.
Kullan geç yani. Daha ucuza alabiliyorsan al geç.
Aynen öyle abi. TDK drone kelimesine Türkçe karşılık aradı bu hafta. Evet,
uçan göz, arı göz falan.
Ya evet, zaten orada bir eleştiri geldi. Yani sanki drone sadece kamerayla göz, çeken evet. bir cihazmış gibi algılanmış. Evet. Drone'a bu arada Türkçe isim bulunmasında bir sakınca yok. Drone hani
lazım. Lazım, hatta, lazım da. Yani. Ya şimdi şöyle bir hata yapılıyor. Burada illaki bulunan karşılığın onun açıklaması isteniyor. Ya bak, drone şey demek. Erkek arı, erkek karınca bunlar şeydir, birey değildir. Yani bu pek robot gibi bir şeydir. İşçi arı şeydir, bireydir. İşçi arı kendi başına gider bir şeyler bulur getirir falan ama erkek arı kovanda öyle takılır. Karınca bunlar sadece bir varlıktırlar. Hani köle gibi bir şeydir, köle. Tek bir işlevi vardır. Ondan başka bir şey yapmaz ve şeydir de hani kendi başına bir şey yapamaz genelde. O hep sürünün parçası olarak bir şey yapar. Orada tek bir iş yapar. Drone bu. Niye de uçan araca drone diyorsun? Çünkü pilotu yok. Hı-hı. Beyni yok. Bir, o da bir köle, bir beyinsiz bir robot. Onu yöneten bir üst akıl var, güç var. Şimdi o yüzden ya tutup işte fareye fare denmiş, ne güzel olmuş. Buna da belki yani sadece arı deyip geçseydin kardeşim. Yani şeyden dolayı batıyorsun. İlla ki bunu açıklayan, iki evet. kelimede açıklayan isim bulacağım dediğin için yok arı göz, yok uçan göz bilmem ne. İşte göz değil ki, her şey bu. Hı hı. Hani gözde olmuyor. Bence dediğim gibi arı kuşu falan gibi bir şey, sevimli bir şey bulsalar daha güzel olur ama bilmiyorum. Zaten şey diyor TDK, öneriniz varsa yani. Bildirin diyor. Bildireceksin. Tabii bu online anketleri biliyorsun. Bunları da flood yapıyorlar. Hmm. Bazı muzurlar istenmeyen bir şeyi seçtirtiyorlar.
Evet.
Geçmişte oldu.
Oldu.
Yani o yüzden hani online anket yaptık. Çok işte demokratiyiz. Halkın bilgisini topluyoruz, tepkisini topluyoruz. O da öyle olmuyor işte. Niyet iyi de olsa uygulamada daha kötü sonuçlar doğuyor.
Ama drone kelimesine bir karşılık olması konusunda herhalde herkes fikirlidir.
Her gün hayata girmiş bir şey, konuşulan bir şey. Buna bir Türkçe isim lazım.
Bir ara şey diyorlardı, insansız hava aracını kısaltıp İHA diyorlardı.
İHA diyorlardı. O da tabii şimdi yani kısaltma, o birazcık kolaya kaçma olur.
Oluyor, doğru.
Yani bir güzel bir isim bulunabilir. Bence dediğim gibi açıklayan isim kaygısını bırakırsak daha güzel bir şey çıkacaktır.
Evet.
Yani değil mi? Arı da geç yani. Bana bırakırsan arı da geç.
Şimdi biliyorsun 17 Ağustos'ta yürürlüğe bir kredi kartıyla ilgili düzenleme geliyor. Alışverişe evet. açma iznini vermen lazım. Varsayılan olarak açık olma olayı bitiyor. Sen izin vereceksin evet. ki açık olabilsin. Tabii bankalar herkese arıyorlar bu aralar. Hani,
vallahi bana bir SMS geldi.
SMS geliyor doğru.
Şey var hani bir daha ama tam hızlanmadı o
Yok.
Faaliyetler.
Evet.
Kimse de uyanmış değil meseleye.
Haberdeki ilginç detay şu abi. Arananlar öyle mi o zaman kapatalım diyorlarmış ve kapatanlar daha çokmuş.
İyi. Demek ki böyle bir ihtiyaç var. Çünkü insanlar korktukları için kredi kartım çalın. Çünkü yurt dışına kaç kişi çıkacak? Yurt dışından alışveriş kaç kişi yapacak? Adam diyor ki hayatta işim olmaz. Benim yurt dışına çıkma olasılığım yok. İnternetten de diyor almam hayatta bir şey. Hacklenir, meklenir, bilmem ne kapatılsın diyor. Eskiden şey vardı, telefonların bir yurt dışına araması dialer diye bir şey vardı. Şimdiki
evet.
malware'ler falan gibi. Senin telefonundan, modeminden yurt dışını çevirip sana para yazdırıyordu. Anlaşmada işte 900'lü bilmem ne hatları çevirip. İnsanlar ne yapıyordu? Yurt dışına telefonunu kapattırıyordu. Onun gibi bir şey bu da.
Çünkü yurt dışı hadi neyse anlaşılır bir şey. Çünkü yurt dışında yakayı kaptırdın mı büyük bir fatura geliyordu. Hani burada sen internete de kapatıyorsun kendini. Hani yerli yabancı fark etmeden.
Evet.
Demek ki yani insanlar farkına var. Ha böyle bir şey mi varmış kapatalım o zaman diyor. Çünkü adamın hayatında öyle bir şey yok. Senin sayende evet. öğreniyor. Aradığın için öğreniyor. Ve buradan şeyi söylüyorlar. 6 milyon kişi internetten alışveriş yapıyormuş Türkiye'de. Yani bu pazarın büyüklüğü internetten alışveriş. Evet. 6 milyon insanmış. Tabii bu çok düşük bir rakam hani baktığın zaman.
İşte yani biz çeşitli gündemlerde dile getiriyoruz ya da öyle olmasa da ben burada ofiste size söylüyorum. Kendi çevren gibi sanmayacaksın dünyayı. Evet. Senin çevrende herkes bilgisayarla uğraşıyor. Herkes internetten bir şeyler satın alıyor, veriyor bilmem ne. Ya şu apartmanın binanın kapısından çıktın mı öyle bir yaşam yok işte.
Yok.
Yani orada bambaşka bir yaşam var. İşte gerçeği bu tokat gibi çarpan bir şey. 6 milyon internetten alışveriş eden adam var. Ya.
Yani ki bunların var. Her biri de gidip cepleri yani büyük şeyler almıyorlar. Yani evet. Bunların kimisi küçük tefek şey, alışveriş kitap alan adam da var.
Mesela. Yani işte iTunes'tan bir uygulama alan, tek başına tabii. Bir şey alan adam da var. Angry Birds'ı alan da var. 6 milyon. Hı-hı. Bir de onun kaç para harcadığına göre kategorizasyonunu yapsan bayağı bir endişe verici bir sonuç.
O zaman şeyde çok tuhaf sayılmaz bu kadar e-ticaret sitesinin iş yapamayıp batıp gitmeleri.
Hepsi burada satılıyor mesela.
Ha şimdi o var değil mi?
El değiştirecek. Normal. Ya bir her zaman bir yeni olan şeylerde önce bir şişme yaşanıyor. Sonra bir gözyaşı dönemi, küçülme dönemi oluyor. Sonra bir oturuyor. Bu da öyle bir şey demek ki.
Evet. Salı günü bir Petya zararlısı çıktı. Ortalığı kasıp kavurdu yine. Evet. Ukrayna bazlı.
Vanakura'yı daha, çok daha unutmamışken.
Ki bunun da içinde birazcık onun parçaları var. Şöyle.
Yine Windows mağdur.
Yine Windows'a çok etkiliyor. Evet. Ransomware olarak çıktı ilk başta. Fakat sonra baktılar ki ransomware ne yapar? Şifreler daha sonra parasını ödersin.
Geri açarsın.
Geri açarsın. Burada baktılar ki öyle bir şey yok. Öyle bir mekanizma yok. Şifreliyor, yok ediyor veriyi. Sen karşıdaki adama bir para verdiysen açması için o paraya da güle güle diyorsun.
Gasp etmiş oluyor evet, tamamıyla.
Bunun amacının tamamen bulaştığı sistemlerdeki bilgileri yok etmek olduğu ortaya çıktı. Yani hiç öyle işin
bunun
ucunda...
Bunun amacı o para insanların parasını çarpmak. Yani bilgileri yok etmek için niye böyle bir şey yapasın?
İşte şey saldırı aracı abi bir yandan da.
Bu 300 dolarlık Bitcoin istiyor senden. Oradan işte veriyorsun, kaptırıyorsun. Şimdi bir hırsızlığında bir kendi içinde bir onuru vardır, şey vardır. Bunlar onu bozdular. Şimdi geçmişte her gündemde de aynı şeyin konusu oluyor ama işte çok konuyu konuştuğumuzdan belki denk geldiğinden işte bu yine F-Secure'den yetkililer Türkiye'ye geldiklerinde basın toplantısında şey de soruldu. Bu kripto yazılımlarına parayı verelim mi? Fidyeyi verelim mi? Adam dedi ki tabii ki yani suçlularla muhatap oluyorsun. Ne sonuç alacağını garanti edemem. Hı. Ama diyor şeyi verme, senden parayı alır da şifreyi vermezlerse bu iş modeli bozulacağı için hani bütün operasyon çöküyor. O yüzden diyor şeyi veriyorlar diyor. Demişlerdi. Hani evet. Parayı verirsen şifreyi alıyorsun demişlerdi.
Burada öyle
bunlar
değil.
Şimdi o operasyonu bozan bir yazılım. Belki de bilerek böyle değil yapılmış de. Bir şey.
Bir şey var abi.
Çok şey yapmadı ama Türkiye'yi çok etkilemedi.
Biz biraz da tatildik. Artı şu var. Yayılma tarzı WannaCry gibi değil. WannaCry çıkıp internetten yayılıyordu.
Yani kendisi geliyordu
kendisi sana. Geliyordu. Bunun tarzı şey, network'e bir yerden giriyor. Network'ün içinde yayılmak üzere tasarlanmış. Hatta şöyle bir şey var. WannaCry'in Windows'taki açığını kullanıyor. Dolayısıyla sen patchlediysen Windows onu yayılamıyor. Fakat onun da tedbirini şöyle almışlar. İçinde bir uygulama daha var. Diğer bilgisayarların şifrelerini çalabiliyor. Şifreyi çalabildiği için login olabiliyor. Böyle bir özelliği var. O yüzden networklerde çok hızlı yayılma özelliğin var ama daha çok işte Ukrayna'yı vurdu. Hatta şey var. Çernobil. Şimdi oradaki radyasyon seviyesini kontrol eden bir istasyon varmış. Oraya da bulaşmış.
Onlar da Windows'ta mı bu işi yapıyormuş?
Ve devre dışı bırakmış. Şimdi manuel olarak ölçüyorlarmış.
Commodore 64 ile ölçseler Worm bilmem ne gelmez.
Olmaz, evet.
Yani daha ilkel olacağı için. Yani Windows'ta bu kadar kritik bir şeyi Windows'ta yapmanın açıklaması nedir? Yani çünkü şey değil ki hani ne bileyim şimdi bazı adama niye Windows kullanıyorsun diyorsun. Adam diyor ki oyun oynuyorum. Oyunlar Windows'ta. Doğru. Kimi adam diyor ki kullandığım filanca yazılım Windows'ta çalışıyor. Eyvallah. Ama burada özel bir şey. Radyoaktif santralin ışınımını ölçüyorsun. Kardeşim bu işler Windows'ta yapılmaz ki zaten yani. Neyse.
Neyse,
bu Türkiye'yi çok etkilemedi diye ben düşünüyorum. Tekrar söyleyeyim.
Bir de bizim tabii bayram tatiline denk geldi. Her yer kapalıydı. Belki biraz da onun da etkisi vardı. Hani sistemler kapalıydı bir sürü yerde. Şey ortaya çıktı. Bunun bile yayılabilmesi ki içinde birazcık WannaCry'ın da sistemleri, yayılma sisteminin bir parçası var. Demek ki hala güncellenmeyen sistemler var.
Var
tabii. Bu ortaya çıktı.
Var. Ders kimi alınmıyor. Sistem güncellenemiyor.
Güncellenemiyor evet. O da
kimi
var.
Sistemde güncellemiyor yöneticisi, hani sahibi, velisi, kimse nasıl tanımlarsan. Güncellemiyor. İşte bu sorunlar yaşıyor.
Sen az önce dedin ya, etrafımızı kendimiz gibi biliyoruz diye. Bu WannaCry'dan haberi olmayan bir ton insan var. Biz hani çok büyütüyoruz işte, anlatıyoruz,
var,
ediyoruz.
Canım, hiç adamın dünya, şey de olmadı dünya mesela. Yok yani. Şimdi şöyle bir düşünce de var. Şimdi bu WannaCry, bir sürü sen tweet atıyorsun, mesaj şey bölüm yapıyorsun, şöyle yapıyorsun. Sonra şey diyor adam, işte hiçbir şey olmadı, siz abartıyorsunuz bilmem ne. Ya belki de abarttığım için bir şey olmadı.
He, o da var. Şimdi bilemezsin.
2000 yılı krizi diye bir şey vardı.
Evet.
Dendi ki işte çeşitli nedenlerle işte 2000 yılında bilgisayarların yıl 2000'e döndüğünde kimi bilgisayarların tarih sistemleri ya da çalışan programın tarih sistemi göçecek.
Evet.
Bir sürü olumsuzluk olacak, şu olacak, bu olacak. Hiçbir şey olmadı. Münferit ufacık olayları saymıyorum. Hiçbir şey öyle dünya sarsılma uçaklar falan düşmedi. Bir şey asansörler düşmedi, bir şey olmadı. Şimdi o yaşa abarttınız da işte basınız ya biz. İşte abarttınız, şöyle yaptınız, böyle yaptınız. Ya belki de abarttığımız için hiçbir şey olmadı işte. Evet. Abarttığımız için insanlar uğraştı. Tedbir alındı. Kobol programcıları özellikle emekliliklerinden geri çağrıldılar. Düzelttiler, bir şey olmadı. Belki WannaCry'da falan da böyle olmuştu. Tamam, bir şey olmaması iyi bir şey. Şikayet edilecek bir durum değil. Ama ayda iki kere böyle bir şey çıkması ciddiye alınması gereken bir mesele.
Evet. Bu defa hani şey, Ukrayna'yı vurduğu için onlar bayağı bir zarar gördüler. Yani ve şey, daha da bu devamı gelecek deniyor. Bu ay aslında daha önceden haberi olunan bir zararı daha vardı. Bu işte Shadow Brokers mı ne, onlar söylemişti daha hani bu ayın tarih falan da vermişlerdi. Daha işimiz var sizinle diye. Bu bitmeyecek. Her ay bir şey çıkacak karşımıza.
Ya bu Petya'da bayağı bir aptalca şeyler de yaşandı. Mesela bu adamın şeyi, İletişim için hackerların açtığı mail adresini, o mail Alman zannedersen bir firma kapattı o mail adresini. Kardeşim belki adam verecek 5000 dolar, belki 300 dolar ne haltsa verecek, şifresini alacak. Ha belki şifreyi verecekler, vermeyecekler, ayrı mesele. Senin derdin değil o. Niye kapatıp da tek iletişim olanağını niye kapatıyorsun? Senin ne hakkın var? İşte şey diye o mail adresini sunan firmanın şeyi varmış işte, efendim bu kriz şeyinde şöyle olur böyle olur diyorlar ki, o kardeşim o maddeler mağdurlar için geçerli. Sende özel bir durum var. Sen işin merkezisin, bağlantı noktasısın. Niye kapatıyorsun bu adresi?
Doğru.
Falan filan bir sürü görüyoruz, ne kadar hazırlıksız bütün dünya bu saldırılara.
Tabii
ve ne kadar çok oluyor.
Windows her şeyin temelinde olduğu için Microsoft da bir şeyler yapıyor. Bir ransomware'e karşı bir sistem geliştiriyorlar. Bu şimdi bizim sistemlerde yok. Bu insider'lara falan geliyor şimdi. Korumalı klasör sistemi gelecek.
İşte mesela bugün hala şeydir zaten. Windows 10'da root dediğimiz ilk klasöre dosya kaydettirtmiyor sana. Sen diyor gel şu tarafa kaydedelim bu dosyayı diyor. Bir eskiden o şeyi biz dosyayla doldururduk, root'u. Artık bunu yaptırtmıyor. Bunun gibi şeye, büyük olasılıkla My Documents'a falan şey yapamayacaksın. Kendi kafana herhangi bir save as yapıp bir şey atamayacaksın.
Şöyleymiş, dediğin gibi birkaç tane temel zaten dosya korumalı olacak. Bunlara whitelist, yani bir erişebilir programlar listesi olacak.
Evet.
Bunların bazıları varsayılan olarak erişilecek.
Onlar da Windows Store'daki şeyler uyulacak. Uygulama mağazasındaki uygulamalar olacak zaten.
Sen kendin gidip işte Photoshop'a ayrıca izin vereceksin erişebilsin diye. Onlar erişip yazabilecekler. Ama orada da diyorlar ki mesela Word'e izin vereceksin. Tabii hani herkes kullanan çok yaygın kullanılıyor ama diyor işte Word'deki, Excel'deki makrolar üzerinden bulaşan şeyler de var. Onu nasıl engelleyeceksin? Evet. Yani hiç yok da nedir tabii ki. Yani bir şeyler yapılıyor. En azından biraz koruma sağlayacaktır.
Valla yedekle, şu an için kullanıcının yapabileceği şey yedekleme.
Ama o da işte bilgisayara bağlıysa
bağlı
sürekli.
Bağlı kalmayacak, onu offline olacak.
Offline
yani
olacak.
Dosyalarını hard diske, USB stick'e atıp sökecek sonra.
Evet.
Yoksa o da şifrelenir.
Microsoft'un bu hafta başı başka konudan da derde girdi. Windows 10 kaynak kodlarının bir kısmının çalındığı ortaya çıktı. Sonra da Microsoft bunu doğruladı.
Ya ilk başta bir 12 terabayt mı 70 terabayt mı ne bir şey dediler. Dedik ki biz de ya 30 terabaytlık kaynak kodu dedin, yazı çünkü yani kod, program. Nasıl olur yani 30 terabaytlık kaynak kodu? Sonra dediler ki onun içinde işte ISO dosyaları falan da var. Normal Windows'un relay istediğimiz hani dağıtıma sunulmuş halleri de var dediler. Ha, tamam hani mantıklı. Sonra sadece bir kısmı denildi.
Evet.
Bu yani ne kadar doğru? Microsoft'un da bir onayı var ama ne kadar ya 32 terabaytı şimdi hacklemeye çalmayı bırak. Şurada ben getirsem 32 terabayt size veri getirsem hadi bunu alın kendi diskinize kopyalayın desem kriz haline gelir. Bir günde bitmez o iş. Evet. USB 3 ile bile kopyalasan, hızında kopyalasan. Bir günde bitmez. O sorun olur, bu sorun olur. 32 terabayt kimsede yoktur, data falan filan. Biz bir haftada TeknoSeyir'de bu işi çözemeyiz. Bunu sonra, nasıl çalıyorlar? Evet. 32 terabaytı ağ üzerinden. Şey şöyle, değil, USB stick takarak da değil, nasıl çalıyorlar?
Bu 32 terabayt lafı çıktı. Daha sonra işte bu haberler geliştikçe o rakam 1.2 gigabayta düştü abi, source code kısmı.
mantıklı bak işte, hani mantıklı. Geri kalanı MKV dosyaları mıymış, film arşivi, birisinin film arşivi miymiş?
Belki de onu söylemiyorlar.
Abi 32 terabayt, 32 terabayt film acayip bir şey abi. Nereden bulacaksın işte, neyse.
Yani biraz mantığa büründü ve sonra şey çıktı ortaya. Zaten Microsoft'un partnerleriyle paylaştığı bir kısmı varmış bu kodun. Hmm. Onlar paylaşılmış. Yani tüm Windows 10 uçmadı. Yani öyle yani gözüküyor.
Zaten bu bir şey değil yani. Panik olacak bir şey değil.
Yani en son açıklamalardan Microsoft'un açıklaması paniğe gerek yok diyor.
Ama normalde tabii bu şey. Endişe veriyor insanlara. Çünkü hani bütün makineyi göstermiş oluyorsun. Gerçi orada da şöyle bir durum var. Çok işletim sistemi gibi bu kadar kapsamlı yazılımların kaynak kodu çok da fazla hani kötü niyetliler de iyi niyetliler de çok fazla yararlanamıyor. Çünkü çok karışık, çok uzmanlık gerektiriyor. Hani bir şey olsa Windows'un işte ekranın ışığını yöneten kısmı olsa onu kurcalarsın. O kodu okuyup da bir şeyler yapacak milyon tane insan var. Ama bütün Windows'u ortaya koyunca çoğu kişiyi aşıyor bu.
Doğru.
Ama bakalım hani Microsoft'ta bir sorun yok demiş. Tabii ne kadar itimat edilir bilemezsin.
Öyle. Esas yine bir de şeyde Skype'ta sorun yaşadı Microsoft. Orada da bir güvenlik açığı bulunmuş. Ama hani bu yine bu iyi niyetliler tarafından bulunduğu için bir soruna yol açmadan yamalanmış. Son Skype sürümünü kullanmanız gerekiyor.
Evet.
WD Toshiba işbirliğinden 96 katmanlı NAND yongası açıklaması geldi bu hafta.
64'tü.
64'tü.
Samsung'da 64 vardı diye biliyorum.
64'ten sonra.
Şimdi bu aynı alanda kapasiteyi arttırıyor. Hatta 64'ten 96'ya hani düz hesap desen %50 bir anda artış. Hani dümdüz bir düşünceyle. Şimdi burada ilginç olan SanDisk'in sahibi olan Western Digital'in bir yandan da Toshiba'nın yarı iletken bölümüyle böyle flört ediyor, işbirliğine gidiyor falan, bir yakınlaşıyor olması ilginç. Şimdi bu şey şaşırtıcı değil, 96 katmanlı NAND flash bellek yongası, çünkü bu yıl içinde bize de sektörden konuştuğumuz isimler hep şey dediler, flash kapasitesi katlanarak artacak. Yani bu telefonların işte 128, 256 GB falan, basit USB stickler, şimdi hala işte 4 GB'lık USB stick var orada da. Hani onlar falan artık çöp, hani o şimdi nasıl 4 GB USB stick, sen hiçbir şey önemsemiyorsun. Evet. Arkadaşına veriyorsun, al dosyalarını bunda götür, sonra da çöpe atlıyorsun falan. Dediler ki ya 16-32'ler öyle olacak. Demişlerdi ve diğer bütün tabii kapasiteler de orantılı şekilde artacak. İşte bu o yolun adımları bunlar. O tabii yolun bu taşları bunlar.
Konuştuğumuz şey 2018'in evet. Gündemi aslına bakarsan.
Sene 2018, önümüzdeki sene.
Önümüzdeki sene çıkanlar. Biz bu sene diyor sonuna kadar çoğunluğunu 64 katmanında üretiyor olacağız diyor. Bu da daha sonra 2018'de evet. Gelecekmiş. Bir başka haber. Micron, Lexar markasını pazardan kaldırıyor.
Lexar.
Çok önemli markalardan evet. Ya.
Depolama alanında çok ürünü vardı.
Biz kullanıyoruz işte kartlarını.
Bellek kartı falan en azından herkesin bir eline geçmiştir. Micron'muş onun sahibi. Önemli bir yarı iletken firması. Bu markayı pazardan çekiyorum dedi adamlar.
Satacaklar muhtemelen herhalde, evet, alıcısı evet. Çıkarsa. Kötü oldu. Ki Lexar'ın ürünleri şey yani öyle ucuz ürünlerde değil, bayağı evet, high-end denen tarzda ürünleri vardı. Güzel de çalışıyorlardı. AMD Ryzen Pro işlemci ailesini duyurdu.
Bu bayağı bir şaşırtıcı bir gelişme oldu. Beklenmeyen bir şeydi ama hani bugün Ryzen kullanan ya da Ryzen'le sistem kurmaya hazırlananların hiçbir planlarında değişiklik yapmasına gerek yok. Bu kullanıcıyı ilgilendiren bir şey değil. Aynı işlemciler. Bazı kurumsal kullanıma yönelik ek özellik geliyor. Yani keşi, hızı, çekirdeği falan farklı değil.
Değil. Ya şey var, hani bu Pro, Intel'de de V Pro olarak geçiyor ya.
Öyle.
Yönetimsel bazı araçlar sağlıyor sana işlemci.
Öyle. Büyük kurumlarda şey önemli çünkü o kurumun 100 bin tane masaüstü bilgisayarı var. O bilgisayarların bir merkezden kontrol edilebilmesi, ne yapıyor bunlar, icabında işte güncellemesinin bir merkezden yapılabilmesi, yerinin bulunabilmesi falan önemli. Intel V Pro diye bu özellikleri bir çatıya topluyordu. AMD'de Ryzen Pro yapmış.
Evet. İşte şey diyor, daha uzun süre garanti vereceğim diyor. Orada da şeye vurgu yapıyor. Bu en üretim kalitesi olarak en iyi işlemcileri Pro ailesinde ben sunacağım diyor. Ve şeyin garantisini veriyor mesela. 24 ay diyor, sen o işlemciyi bulabileceksin. Ben sana onu garanti ediyorum. Hani bir sıkıntı olduğunda yarı yolda kalmayacağım. Platformum sabit diyor. Evet. Yine soket anlamında. Bir de şeyden Intel'i vurmaya çalışıyorlar. Bu V Pro özellikleri i3'lerde yok. Yani sen sadece yönetimsel anlamda şeyler istiyorsun ve i3'ün hızı sana yetiyorsa bile olmadığı için i5 alman gerekiyordu. Ryzen'in 3 serisinde bu özelliklerin hepsi olacak. Hani bu saydığımız güvenlikten tut işte şifrelemeye kadar profesyonel özelliklerin hepsi olacak. Bir fiyat belirtilmemiş. Senin dediğin gibi işlemciler aynı. Hani özellik ve çekirdek sayısı olarak. Bir tek hani şu anda listede şey yok. Bu kullanıcıların aldığı 1800'lerin karşılığının yani prosu yok. 1700'de bitiyor. 1700X'de bitiyor. En tepe seviyesini oraya aktarmamışlar. Şey evet. Senin dediğin gibi yani sonuçta oyun oynayacak adamın, render yapacak adamın alacağı işlemciler bunlar değiller.
Evet. Ryzen 3 var. Evet. Onu alacaklar. 4 çekirdekli.
4 çekirdekli.
Bu sefer onlar. Hyperthreading gibi 2 çekirdek başına 2 iş dizisi çalıştırma yok. 4 çekirdek, 4 iş dizisi ama diğer saat hızları falan diğer Ryzen'ler gibi. Hı hı. Gayet hani
ucuz Ryzen.
Ucuz serinin altı ama çok öldürmüyor. Yine 4 çekirdekten tabii, vazgeçmiyor tabii. Mesela 8 MB toplam cache'den vazgeçmiyor da L3 cache'den vazgeçmiyor.
Bir de şeyi düşün.
Olabilir, niye olmasın?
Modern bir AMD sistem kurmak istiyorsun. Yeni soket, DDR4'lü ve en ucuz rakamı ödemek istediğin zaman Ryzen 3 alman gerekecek. Evet. O anlamda iyi. AMD'de bir diğer taraftaki hareketlilik Radeon Vega Frontier Edition. Zaten çıkacak diyorduk. Çıktı. Hani şimdi tabii gidip pazarda bulamayacaksın. Hani çıktı ama her
zaten
yerde yok.
Zaten bunun fiyatı falan akıl almaz bir düzeydeydi.
$1000 en ucuzu.
Benchmark'lar çok parlak değil.
Şöyle
ele geçiren bir iki site var ya da ele geçirmiş olduğunu iddia eden.
Şöyle bu
yine hani beklentiler çok yüksekti. O beklentileri karşılamıyor gözüküyor.
Oyuncu kartı değil. Hani bu birazcık da kimse bir yere oturtamamış o eline geçirenler de. Ya bu kart şimdi işte CAD/CAM uygulaması yapan adam için mi, oyuncu için mi? Çünkü şöyle bir durum var. Biliyorsun Nvidia tarafı çok net ayrıdır Quadro tarafında. Onun sürücüsü bile ona hastır vesairedir. AMD burada iki tarafa da uyumlu bir sürücü yazmış. Yani senin CAD/CAM uygulamanla da bu uyumlu çalışıyor. Oyun oynamak isteyenle de hizmet veriyor kart. Böyle bir şey yapmış, ortaya oynamış.
Tabii böyle bir şey yok. Yani bizim kart yaptık, süper kart ama yok oyunculara uygun değil falan. Böyle bir şey yok. Bu kart oyunları rakiplerinden daha hızlı çalıştırıyor mu, çalıştırmıyor mu? Çalıştırmıyorsa yani o zaman yine bir Polaris hayal kırıklığı.
Ya şöyle, bu oyun kartı olarak lanse edilmedi. Sıkıntısı orada.
Ama ne kartı o zaman?
İşte Quadro'nun karşılığını düşün.
O zaman onun ama ayrı Radeon Pro bilmem ne FireGL şeyi var. Şeyi satamazsın. Oyun Radeon oyun bilmem nesiyle lanse ettin yani sunduğun bir ürünü sonra o profesyonel CAD/CAM'cilere satamazsın.
Evet zaten işte ortak yorum bu. Hani bu kartın nerede oturduğunu insanlar çözememişler nereye oturduğunu. Ama çok pahalı olacağı için hani oyuncuya tavsiye edilecek de bir şey değil yani. $1000 çok yüksek bir para.
Alır, oynar. Parası olan alır, oynar. Oyunları da çalıştırır.
AMD'nin tavsiyesi şuymuş. Bunu yani oyun için bunu almayın. Vega'nın zaten hani oyun için olan versiyonları da gelecek. Onları bekleyin demiş AMD tarafının resmi açıklaması bu. Intel'in şöyle bir başı bir derde girdi. Skylake ve Cable Lake işlemcilerinde hyperthreading sorun çıkartıyormuş.
Ya bu Linux tarafından ilk görüldü, dile getirildi.
Evet.
Ya bu açıkçası şöyle, şimdi her işlemcide bir sürü hata var. Bunlar gündeme gelmiyor çünkü çok teknik şeyler, çok özel durumlarda ortaya çıkan şeyler. Hani Intel'in sitesinde errata diye aratsınlar. Her işlemci için sayfalarca bir doküman gelecek önlerine. Her işlemcide bir sürü hata var. Bu hatalar sadece özel durumlarda ortaya çıkan çok spesifik şeyler ve normalde o özel durum olmuyor. Ha, olduğu zaman da abi mavi ekran verdi bilgisayar, Allah kahretsin işte Bill Gates boyun devrilsin bilmem ne diyorsun, restart ediyorsun. Bunlar, ha artı şu var. Genelde böyle ciddi birazcık gerçek hayatta yaşanması ihtimali olan bir şeyse de genelde ya işletim sisteminin sahibi, geliştiricisi ya da derleyicilerin, program yazan onunla ilgilenmez, programı derleyen compiler'ın geliştiricisi onu engelleyecek önlemleri kendi içinde alıyor.
Evet.
Burada mesela yine çok çok özel bir durum. Yani şey filanca bir program işte şu değişkene ya da işte yazmaça şu değeri koyar da sonra şunu yaparsa falan filan bir takılma durumu oluşuyor. Şeyle microcode, çünkü bu işlemcilerin aslında içinde birer program çalışıyor. Onun güncellenmesiyle bu halledilecek ama onun da BIOS güncellemesiyle gelmesi lazım. BIOS güncellemesiyle gelen güncellemelerde işte genelde sallantılı bir şey oluyor. Ya bu AMT sorununun güncellemesi kime geldi? Hiçbir kimseye gelmedi. Söyleyeyim yani. Anakartlara mı gelecek? Şeylere mi? Anakartlara gelecek de hani bir de laptoplar falan var. Hazır sistemler var. Gelmiyor. Üreticiler gayet umarsız bu konuda.
Allah bu şeyle böyle kullanılacak abi bunlar çoğu
ya
sistemde.
Ya bugüne kadar Skylake, Kable Lake sisteminde bir sorun yoksa bundan sonra da çıkmayacak. Ha, arada sırada dediğim gibi 2 ayda bir belki işte Battlefield'de oynarken mavi ekran gelecek. Sen de ekran kartından oldu, bilmem nereden oldu diyeceksin. Restart edeceksin.
Çok pin birikliysen de hyperthreading'i kapatacaksın hani.
Öyle öyle. Yani bu öyle bir şey ki şimdi mesela diyelim ki bizim ofiste uzaya portal açılıyor. Ama nasıl açılıyor? Ofisteki 5 kişinin 5'i de kırmızı gömlek, o gün kırmızı gömlekle gelirse ama 5'in 4'ü işe gelip 5.'si diğerlerinden yarım saat geç gelirse kapıyı da kendi anahtarıyla açarsa açılıyor. Hani uygulamada burada 100 yıl çalışılsa belki hiçbir zaman bu olmayacak. Ama olsa oluyor.
Evet.
Hani bu hatalar böyle şeyler. Çok bir sürü şartı var. Hani işlemci önce şu işlemi yapacak, şu kodu çalıştıracak, ondan sonra şu kodu çalıştıracak. O sırada da filanca işte A yazmacında ya da işte yazmaç diyelim işte register'ında 32 sayısı değeri olacak. O sırada göçüyor.
Evet.
Bu dediğim gibi hani olmaması için bir neden yok ama çok spesifik bir durum. Genelde karşılaşmazsın. Ama tabii ki olmasın.
Evet,
ya da olmasın. Olma olasılığı ortadan kaldırılsın.
Aynen öyle. Şimdi biliyorsun abi hep her hafta bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bir mining çılgınlığı var. Dünyada var. Hani sırf Türkiye'de değil. Ve ekran kartları bulunmuyor. Özellikle AMD kartlarda ciddi sıkıntı var.
Ya artık ikinci eller mi ikinci eller, milletin hurdaları değere bindi.
Ya ama orada kalmadı. Nvidia'ya da sıçradı bu durum. Çünkü Nvidia'da da şöyle bir avantaj var. AMD ekran kartları kadar sonuç üretmiyormuş ama daha az güç tükettiği için o da oradan amorti ediyor. Yani AMD bulamıyorsan 1060 alıp yine bu işi yapabiliyorsun.
Evet.
Şimdi görünen o ki bu arada tabii 1060'ların da bulunamaması ya da olanlarının yükselmesi, fiyatlarının yükselmesine neden olmuş.
Ya bu oyunculara bayağı zararı oluyor. Çok. Çünkü 1060 yani güzel bir karttı. Fiyatı da önemli bizim için. Alınabilir bir karttı. Ya. 6 GB'le 1060.
Gayet güzel.
Yani tadından yenmiyordu. Üçlüğüne de razıyım ben. Üçü de çok güzel. 1050 Ti çok güzel kart. Ama bunlara kadar bu fiyat yükselmesinin, bu çılgınlığın sirayet etmesi oyuncular için çok kötü haber.
Şimdi bundan nemalanmaya çalışacak görünüşe göre firmalar. Asus'un sitesinde şu anda hani bu bir sızdırılma falan değil, giriyorsun. RX 470 ve P106 denen bir Nvidia modeli var ki o da şey çıkacak muhtemelen. Bu 1060'ın daha da normal ekran kartından daha az güç tüketeni çıkacak diye bekleniyor. Bu kartlar yarına almış ve Mining adı adında satacak bunu Asus. Bütün siteyi de ona göre hazırlamış. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Sen geçen hafta demiştin ya, ya bu ekran kartları oyun için hazırlanıyor. Oyun için oynayanında işte günde 10 saat kullandığı evet. varsayılır falan. Mining 7/24 bir iş. Patlayabilir bu kartlar bir şekilde. Yani bozulur, eder. Garanti vermezler firmalara. Burada Asus zaten ona vuruyor. Ben diyor non-stop coin mining için bu kartı ona göre uygun yaptım diyor.
Olabilir.
Olabilir.
Termal tasarımını, ısı dağıtımını ona göre planlamıştır. Fanını ona göre iyisini kullanmıştır. Olabilir.
Evet,
hani
öyle iddiası.
Yok diyemezsin. Olabilir. Bilemiyorum. Bu şu anda bu çılgınlık yaşanıyor her Hı-hı. yerde. Ne kadar sürecek?
Ya.
Nasıl olacak? Bilemiyorum. Oyuncuların zarar görmesi hiç hoşuma gitmiyor.
Evet. İki soru sana. Sen hiç hayatında bu kadar 20 yıldır bu işi yapıyorsun. Oyun yüzünden ekran kartı tükendi diye bir şey duymuş muydun? Oyuncular
yok, böyle
tüketti
bir
diye.
Şey hiç değil mi? Yok yaşanmadı. Böyle bir şey hiç yaşanmadı. Şimdi burada yani bakıyorum bir kere işte bu ekran kartının bulunmaması, bütün dünyada ekran kartı bulunmaması, çevreme bakıyorum. Hayatında bilgisayarla, ekran kartıyla bilmem nesiyle alakası olmayan adam bana abi 4 ekran kartlı bilmem ne sistem topladım diye mesaj atıyor. Allah Allah. Yani ilginç bir şey. Hiç böyle bir şey görmemiştik.
İkinci sorum şu. Şimdi fiyatının 1500 lira olan bir 1300 lira olan işte orta seviye bir ekran kartı düşün. Şu an sana ona yok diye 2000 lira fiyat çekiyorlar.
Tabii.
Sen izleyicilerimize al, yine de alın der misin bu durumda yoksa beklemelerini mi önerirsin?
Şimdi ben şeyi bilmiyorum. O ekran kartı o parayı ne kadar zamanda çıkaracak?
Yok.
Çıkarıyor mu? Onu da bilmiyorum.
Mining için demiyorum. Ben oyuncuyum kardeşim ama benim almak istediğim ekran kartı 1300 liradan 2000 liraya çıkmış. Sırf
ya
bulunmuyor
şimdi
diye.
Eğer hani ben oyunsuzluk başıma vurur, ben aklımı kaçırırım modunda değilsen alma tabii ki. Yani 700 lira az para mı? 700 liraya bir Xbox 360 al ikinci el. Oyunları evet. da ikinci el topla 10 liradan. Oyna bütün yaz. Yani ben böyle düşünüyorum. Ben artık şeyi açtım hani bir oyun çıkıyor. Biz bakıyoruz sonra alırız diyoruz. Geçiyoruz. Ha, ama ben onu oynamak için aklımı kaçırıyorum. O zaman bedelini ödüyorsun. Yani hoş bir şey değil. Bir şeyin bir hafta önceki satış fiyatının bilmem kaç katına çıkması ya da işte üzerine %50, %100 rakam eklenmesi ama.
Yalnız şunu da uyarmamız lazım. Bak Bitcoin artık ekran kartlarıyla yapılan bir iş değil. Eskiden öyleydi.
Şimdi Ethereum konuşuluyor. Ama mesela ilginç hala şeyler var. Ethereum diyorsun ama Ethereum Bitcoin üzerinden alınıp satılan çalışan bir şey. Hani Ethereum Exchange yok. Yine o Ethereum'u Bitcoin'e, Bitcoin'i paraya falan filan çeviriyorsun. Neyse bir başlı başına bir uzmanlık. Çok kısa sürede oluştu. Başlı başına bir uzmanlık oluştu.
Şunun için söylüyorum. Yine Ethereum'un da sonundaki onların bu işin yani, tasarlayan insanlar da böyle bir 6-7 aylık süre içinde bu mining işi bizde de değişecek. Ekran kartı üzerinden olmayacak gibi böyle ben açıklamalarını okumuştum. Yani günün birinde bir şekilde aynı şey olursa bu ekran kartlarını alan adamlar senin dediğin gibi alakasız insanlar alacak. Bunlar piyasaya bir şekilde ikinci el olarak yağacaklar.
Yani doğru. Doğru. Gerçekten bilmiyorum. Şimdi bu yaşanan durumun süremeyeceği ortada. Yani adam işte arabayı satıp ekran kartı aldım. Hmm. Bilmem ne annemin kefen parasını aldım. Bilmem ne şey GPU master bilmem ne kasaya yatırdım. Şimdi bunun böyle sürmeyeceği ortada. Burada bir şu anda bir çılgınlık yaşanıyor. Bu dünyada böyle. Sırf Türkiye'de değil. Ama bu ne kadar böyle gidecek? Hani daha önceden yatırımını yapmış. Şimdi meyvesini topluyor olanlar tamam. O yapmış zaten tabii yatırımını. Canım. Çıkarttıysa parasını Hı-hı. güzel. Ama fiyatların deli gibi yükseldiği şu anda ben bu işe gireceğim. Bilemiyorum ne kadar zamanda o ekran kartlarını, o mega pahalı aldığın ekran kartlarının fiyatını çıkartırsın. Türkiye gibi elektriğin pahalı olduğu bir ülkede.
Öyle. Artı bu borsalar da spekülasyona çok müsait. Mesela Ethereum demiş yanında söyleyeyim. onun ya sahibi değil, öldü diye haber çıkardılar. Adamcağız ölmediğini kanıtlamak için bir tweet paylaşmak zorunda kaldı. Çünkü öldü deyince şey olmuş, Ethereum'un değeri bir anda düşmeye başlamış.
Ki aslında bu dağıtık şeyler, hani ölse de bir şey aslında bir şey olmaması aslında lazım. Ama. Çünkü bu adama bağlı değil olay ama etkiliyor demek ki işte. Yani spekülasyonu açık. Açık. Valla merakla izlemeye devam ediyoruz.
Evet.
Belki erken bir şeyler konuşmak için izlemeye devam ediyoruz.
Ama şu anda hani ekran kartı sıkışıklığına da bir çözüm yok ufukta hani maalesef.
Valla elindeki ekran kartıyla idare edeceksin.
Evet.
Şey de bir süre sonra sorun olabilir tabii. Bu kartların ikinci ele düşmesi, güvenilirliği tartışmalı kartlar artar mı? Bilmiyorum. Hiç böyle bir şey yaşamamıştık.
Evet. Bu Apple'ın 2017'de 17 serisi yeni iPad Pro'larında A10X işlemcisi vardı. Bunun şimdi şeyini yapmışlar, analizini yapmışlar. 10 nanometre oldu, ortaya çıkmış.
Evet. Üretimde şey gözüküyor. Tek basamaklı sayılara bu üretim teknolojisine geçiş önümüzdeki sene gibi öyle gözüküyor. Global Foundries'in hedefi 8 nanometre için, yanılmıyorsam 8 nanometre için 2018. Seneye. Bakalım bir rüya gerçek olacak gibi. Öyle tek gözüküyor. Basamaklı sayıları göreceğiz.
Evet.
Ömür yeterse, bir sene daha idare edebilirsek ölmeden, ki pek de şey gözükmüyor durum açıkçası. Şu halime bakarsan.
Yaşarsın abi öyle değil mi?
Bakalım.
iPhone 10 yaşında.
Evet, 10 sene olmuş hayatımıza gireli. Tabii ki çok şeyin değişmesi, hani ilk akıllı telefon falan değil. Ama hiçbir telefon bu kadar büyük bir etki yapmadı.
Yapmadı.
Ve iPhone olmasaydı büyük olasılıkla bugün hala o işte Nokia'nın falan garip tasarımlı şey telefonlarıyla falan uğraşacaktık. Hmm. Yani iPhone bütün üreticileri aklını başına toplamak zorunda bıraktı.
Zorunda bıraktı.
O yüzden çok önemli bir şey. Çok önemli bir gelişme.
Bu iPhone çıktığı zaman hani şey de var. Android'in de hani ilk hallerini falan biliyoruz. Hiç bununla alakası yok. Yine klasik telefon tasarımına uygun bir şeydi aslında ilk çıkan.
Tabii. Yani burada çok cesur bir adım işte. Tamamı bir telefon çıktı. Ön tarafı sadece ekran.
Tek düğme falan.
Evet. Yani bu çok cesur bir karar. Adım. Bunu küçük üreticilerin zaten atması mümkün değil.
Değildi.
Büyükler de genelde rahatlığını bozmak istemiyorlar. Hmm. Bir şey gidiyorsa hep öyle gitsin istiyorlar.
Bir daha abi tuşu bırakmak büyük karar ya. Yani tabii herkes ki, alışmış tabii, çünkü. Tabii. Herkes telefonu öyle demiş.
Öyle büyük değişikliklerde ilk giren zararlı çıkar. Şimdi yıllar önce abit anakartlardan PS2 klavye mouse portunu kaldırdı, mahvoldu Max serisiyle. Çünkü kimse de USB klavye, ben o anakartın bana geldiği zamanı biliyorum. Bütün Türkiye'de bilişim basını, benim gibi adamlar birbirlerini arıyorlardı. Sende USB klavye var mı? Sende USB mouse var mı diye. Çünkü yoktu o zamanlar öyle bir şey.
Doğru.
İşte ne oldu? O seri tepki çekti ve yani başarılı olmadı. Tabii Abit küçük bir üretici. Şey yapma şansı yoktu. Hani sektörü değiştirme gücü tek başına yoktu.
Aynen.
Apple iPhone'a, tamam iPhone'dan önce Apple telefon üreticisi bile değildi ama güçlü bir şekilde girdi. Şeyini de bozmadı. Yani iki gün sonra tepkilerden dolayı geri adım atmadı. Bu yönde ilerledi. Böyle bir şey de lazımmış. Herkes onu taklit etti.
Tabii iPhone'dan önce şeyi de unutmamak lazım. iPod başarısı var. Apple'ın.
Öyle.
Aslında yolu biraz da o açtı. Fakat
ki yani iPod'u farklı değerlendir. iPod aslında var olan. Her, o tarihte zaten herkesin cebinde olan MP3 player'ın bir daha Apple'cası, makyajlanıp Apple'ca sunulmasıydı. Hı. Ki başarılı oldu.
Evet.
Çünkü var olan ürünler öyle saçma sapan ürünlerdi ki iPod yapılmış olan bir şeyi bir daha sattı. Ama iPhone yapılmamış bir şey.
Doğru.
Tamam, daha önce akıllı denebilecek telefonlar vardı. Hı hı. Ama işte iPhone başka bir şey.
Şeyi de unutmamak lazım. Bu iPhone'la birlikte uygulama marketi ilk iPhone'la gelmedi. İçindekiler sabitti. Daha sonraki ikinci iPhone'da biz uygulama marketiyle bir şeyler alabilir hale geldik.
Öyle. Bir geçiş dönemi yaşandı. Ama işte birilerinin ezber bozması gerekiyor. Burada Apple bunu yapabildi.
Evet.
iPhone o açıdan büyük başarı.
Tüm dünyayı da o yönde arkasından çekti.
Tabii canım, yani zaten hani iPhone diye ayrı bir şey haline getirdiysen ürününü, hani diğerleri senin iPhone'un var mı falan diye soruyor tabii, adam sana. Bu büyük bir başarı. Ve yani düşünürsen Apple, iPhone olmadan önce Apple çok kişinin umurunda değildi. Şimdi kimse kusura bakmasın, hani iPod, MyPod tamam da o da bir yere kadar. Apple gayet önü karanlık gözüken bir firmaydı. iPhone kurtardı. iPod kurtardı ama iPhone roket gibi
evet,
yükselişi sağladı.
Aynen öyle.
Ondan sonra zaten şimdi bir sürü kişinin iPhone'dan dolayı MacBook'u var.
Hmm.
Çünkü normalde adamın bilgisayar gündeminde, bilgisayar hayatında Apple diye bir şey yok. Aklına bile gelmezdi. Ama iPhone sayesinde Apple'ı gördü, elmayı gördü, tanıdı. Hoşuna gittiyse belki bir de iPhone'un yanına iPad koydu falan. Sonra da şey, MacBook memnun kaldıysa aynı deneyimi devam ettirmek istiyor. MacBook'u gündemine aldı adam.
Evet. Şeye de inanmayacaklar belki ama bu ilk iPhone'u sen Türkiye'den alamıyordun. Yoktu öyle bir şey.
Aynı OnePlus gibiydi ya, işte arkadaştan, eşten, dosttan. Gelenler. O zamanlar böyle Apple Store falan da yok. Eşten, dosttan, arkadaştan alınırdı. Sonra da şey falan vardı mesela bizim forumlarda falan en çok sorulan şey. İnternetini nasıl kapatabilirim? Ha. Çok internet yiyor. iPhone almış tabii adam. Ama şey, o zamana kadar bir önceki telefonda internet yok, bir şey yok ki. Nokia 66.0.
Tabii.
Hani varsa da girmiyor zaten o internetine asla. Bir anda böyle bir şey işte, nasıl kapatırım, nasıl ederim falan. En güncel konulardı.
Öyle abi, çünkü telefon olması yetmiyor. Sen de düşünsene, öyle bir şey yok. Kota almak yok, bir şey yok. Çok pahalı internete bir girse cebin yanıyor, mahvoluyorsun.
Ethernet'ten bağlayamıyorsun şeye. Değişik bir şeydi. Hatırlıyorum, biz de bakıyorduk. O zamanlar ilginç bir şeydi yani.
Tabii canım.
iPhone varken şey değil ki, iPhone varken sende şey var. İşte Nokia, ne bileyim N8 var mıdır? Yoktu be. Bende 66-30 vardı galiba. Hani dokunmatik ekran bile yok. Ekran yok. Var, renkli bir ekran var ama tabii, dokunmatik değil, bir şey değil. Böyle telefonu, böyle görüntüyü büyütemiyorsun, küçültemiyorsun bir şey. Hani öyle bakıyorduk ilginç bir şey diye.
Evet. Telegram Rusya'da kayıt altına alınmayı kabul etmiş. Ama bilgilerimizi paylaşmayacağız diyor.
Ne demek
diyor,
kayıt altına alınmak? Ya yazışmaları şöyle, mı verecek?
Rusya'da artık Telegram kayıtlı bir firma olmuş. Hani bizde de diyorlar ya,
ofis gelsin ofis açsın.
Ha, onun bir benzerini yapacak. Aslında şöyle, Rusya tabii ki de istiyor o verileri almak. Bunlar zannedersen birazcık zaman kazanmak için ya en azından bir ofis açalım falan demişler. Onu açmışlar ama bilgileri de vermeyeceğiz diyorlar. Çünkü insanlar panik oluyor. Ya şimdi açtınız, verecek misiniz? Sahibi işte şey yaptı, kurucusu tweet attı.
Ruslar da alamayacak o bilgileri.
Evet. Hani. O zaman hani firma açmanın da pek bir şey yok. Çünkü bunu tehdit ediyorlardı. Hani bu bizde çalışmazsanız biz engelleyeceğiz Rusya'da evet, diye. İşte böyle bir yolmuş ama bence işe yaramayacak. Google'a esas büyük bir şok bu hafta. Avrupa Birliği'nden geldi. 2.43 milyar euro ceza.
Müthiş bir ceza. Ve nedeni de bu vergi kaçırma falan. Yok. Onlar da geçen haftaların haberiydi. Bu arama sonuçlarını etkilemek.
Tabii.
Ve kendi sunduğu hizmetleri öne çıkartmak.
Evet.
Arama sonuçlarında.
Bir de şey vardır. Arama tablarında alışveriş aracı vardır. Oraya sen işte Athlon şey Ryzen yazarsın. Orada sana şeyleri çıkartır. İşte nerede satıldığını falan. Orada Google'a para verdiğin zaman seni öne çıkarıyor. Alışveriş araçlarında.
İşte bunların hepsi müthiş bir ceza
evet,
ile
ve yetmiyor diyor ki bak yani sen bunları yaptın. Bu cezayı sana kestik. Bunları kesmezsen devamı gelecek diyor.
Evet.
Bir çeki düzen vereceksin kendine diyor evet, yani.
Bakalım bir sonuç, gözle gördüğün bir şey olacak mı?
Şey tuhaf abi, hani artık şimdi biz gidip klavyede bir şeyler yazıp yıllardır böyle arama yapıyoruz ama artık kişisel asistan işi girdiği için Google sana yani sen soracaksın direkt şurası diye söyleyiverecek. Hani bu noktaya evet, geldik. Yani bir arama sonucunda
ikinci sonucu görmüyorsun.
Görmüyorsun. Dördüncü, beşinci sayfada çıkan
uçak bileti, İstanbul'a uçak bileti bulalım, alalım diyorsun.
Evet.
O bir şey sana bağlıyor.
Bağlıyor.
İkinci, üçüncü sonucu görmediğin için o ilk gelen şeyin nasıl geldiği çok önem evet, kazanıyor.
Google'a parayı bastıran, orada bileti satan adamsa, bileti satan başka bir adamın hiçbir yaşama şansı yok. Evet. İşte bunu böyle bu hale dönüşmesin diye diyorlar. Ha, bir yandan da şey var. Bu kararların biraz da yani işin içinde siyasi boyutu, Amerikan firması.
O... Ama onu zaten onun tokatını bastılar işte bir önceki ay İrlanda'dan ceza gelmiş. Yani evet. İrlanda'daki operasyonlardan ötürü gelmişti. Tabii ki bu 2.43 milyar yine yani Google için öyle hani karalar bağlayacak değiller
değil ama devamı gelecek.
Tabii ki önemli, öyle bilançoda da gözükecek.
Çünkü
bir
Google'ın
miktar.
Çok temel bir fonksiyonunun değiştirilmesi isteniyor, evet, burada. Arama fonksiyonunu değiştiriliyor, evet, hani. Kanada'da da başka türlü bir karar var. Orada da içerik çıkarma tarafında bir sorun yaşıyor. Şimdi Google bir yerde içerik çıkardığı zaman o ülkenin aramasında çıkartıdan içeriği, evet, çıkartıyor. Kanada'da şöyle bir karar verilmiş. Hayır kardeşim, sadece Kanada'da çıkarman yetmez. Bunu globalde çıkartacaksın. Çünkü dünya vatandaşı da buradaki bir işte konu olan bir sahtekarlık var. Bir firma bir başkasının ürününü çalıyor ve satmaya başlıyor.
Evet.
Diyor ki ya dünya vatandaşı da bunu görecek ve bu adamdan, evet, ürün alacak. Sen diyor bunu her yerde engelleyeceksin diye bir karar çıkarmış.
Mantıklı.
Google kurumsal kullanıcıların e-mail hesaplarını taramayacakmış.
Evet, reklam gösterme, kişiselleştirilmiş reklam göstermek için normalde mail hesaplarını Gmail'de tarıyor. Hmm. Yani onu o keyword arıyor. Evet. Anahtar kelime arıyor. Tabii oturup da okumuyor kimse onları. Oradan sana bir profil oluşturuyor. Sen devamlı arkadaşlarınla işte Mercedes üzerine yazışıyorsan, hmm, ha diyor bunun Mercedes'le bir işi var diyor.
Merakı var.
Hemen onun şeyi reklamının veriyorsa çıkma olasılığı artıyor falan filan. Ya da rakibin çıkması olasılığı, Audi reklamı çıkması olasılığı artıyor.
Doğru.
İşte bu tarama sistemini artık bu hani Google Apps falan kurumsal kullanan kullanıcılar da işlemeyecek.
Şeyde
yorum şey güzel. TechCrunch zannedersem yanlış hatırlamıyorsam şey diye yorum yapmış. Yeteri kadar bilgi topladılar artık gerek yok.
Gerek yok.
Gibi yorumlamış. Eğlenceli, doğru.
Kurumsal hesabı olan adamın özel olarak da Gmail'i oluyor genelde. Hani ona alıştıysa.
Tabii ki,
aynı
tabii
adamı
ki.
Başka yerden tabii de yakalıyorsun. Facebook'un da kullanıcı sayısı, aktif kullanıcı sayısı aylık 2 milyara...
2 milyar.
Acayip bir rakam.
Müthiş. Müthiş bir şey.
1.2 milyarda Messenger ve işte WhatsApp kullanımı. Yakınmış onlar. 1.2 milyar orada varmış. Acayip.
Bu dev sayıların yanında Twitter falan çok düşük kalıyor.
Tabii canım, çok düşük kalıyor. 328 milyon
evet.
Twitter.
Ki yani her yerimiz Twitter olduğu halde bu sayılar o kadar yüksek ki.
Twitter'ı ezip geçen Instagram bile 700 milyon. Hani bunun yanında.
Evet. Çok yüksek. Yani bütün dünyada herkesin bir account'u olacak gibi gözüküyor. Var gibi gözüküyor.
Evet. Bak bu enteresan bir haber. Comcast hani bu Amerikan firmalarının bu internette tekelleşme süreçleri çok sancılı konuşuluyor. Net neutrality falan filan. Adamlar şey yapmışlar abi. Şimdi bir tane yerel internet sağlayıcısı, şey TV, kablo TV sağlayıcısı varmış. Adamlar şey yapıyorlarmış, bir kazı yapılacağı zaman işaretliyorlarmış kablolarını. Özel bir şekilde. Turuncu bir boya standardı varmış onun. Ki orayı kazma. Ben ilk defa duydum. Ben hiç burada gelir vurur, elektrik kesilir, su kesilir.
Şimdi burada bazı sokakta yazıyor ki burada yüksek gerilim hattı var ya da doğalgaz hattı var diye sokağın başına tabela ya, koyuyor.
O kadar. Burada direkt hattı çiziyorlarmış bir şey olmasın diye. Fakat bir bakıyorlar ki hizmet kesiliyor mekanda. Teksas'ta bir yer burası. Gidiyorlar bakıyorlar, kablo delik deşik. Comcast kablosu geçecekmiş oradan. Onu döşeyenler parçalamışlar kabloyu. Ya kaza maza demişler. Sonra bir daha olmuş. Ve adamlar şeyi yetiştiremedik diyorlar. Ya hasarı tamir edeceğiz ama... İşte kablo siparişi verilmiş, o verilmiş, bu verilmiş. O esnada insanlar beklemiyor, isyan ediyorlar diyor. Çünkü hem internet kesik hem televizyon. Comcast'e geçmiş o adamlar da. O arada hazır olmuş Comcast'in şeyi. Adamlar batmış.
Ya tabii bu iddia. Kasıt.
Mahkemede şu
anda. Ispatlanacak bir şey. Bir de şu var yani şimdi. şey, bu hani battı mattı Comcast bizi batırdı dediği firma da 229 müşterisi olan firma. Yani
küçük bir şey ama olsun.
Bu hani Comcast onun kablosunu kesecek de batıracak da bu pek olacak
bu
iş
bana
değil.
Bu bana şeyden ilginç geldi abi. Yani o sistemi anlatmışlar hani nasıl bu iş düzgün yapılır. İşte kablolar yerden belirleniyormuş, hemen üstüne de turuncu bir standart boyası çekiliyormuş. Ben hiç böyle bir şey görmedim burada. Burada kazma kürek dalınır hep.
Şimdi burada o kadar bir trafik yok, şey yok. Bir de hani yerine göre, şeyine göre değişiyor. Kimi yerde sokağın altında büyük kanal oluyor. Her şey onun içinden geçiyor. Ayrı ayrı kazılmıyor falan. İlginç, ilginç. Bu yerel operatörlerin bu süpermarket, bakkal şeyi birazcık
evet.
Daha bas.
TSM Grup firması, bu asansör firması. Bir video ekledim abi. Herkes izlesin onu. Halatsız asansör yapmışlar.
Ne, raylı mı?
Raylı.
Tırmanıyor mu?
Tırmanıyor. Güzel tarafı şu. Şimdi
ben buna burada bak hiç bak ben buna bakmadım etmedim. Anında yalnız raylı mı diyorsam demek ki bunun uzmanı 50 yıl önce düşünmüştü zaten.
Evet ama ne yapmış? Şimdi ray koymakla kalmamış. Şimdi halatlı sistemde bir habire inip çıkan iki tane asansör kabini düşün.
Tamam.
Bu öyle değil abi. Bu adamlar raylı sistemi yapmışlar ama ray dönüp diğerine bağlanabiliyor. Yani o kabin geliyor, diğer hatta geçiyor ve dolayısıyla sen birden fazla kabin diziyorsun içine. Ring sefer gibi yapıyor.
Anladım.
Artı şöyle
metro
bir şey var.
Metro gibi dolanıyor şeyler, kabinler.
Yatay gidebiliyor.
Çok güzel de, şu bizim İstanbul metrosunun yürüyen merdivenleri de Tyson değil mi?
Schindler benim gördüğüm. Karşı tarafı bilmiyorum. Kadıköy'deki Schindler sürekli bozulan.
Çok iyi bir çünkü sicili yok da o yüzden aklıma geldi.
Galiba karşıdaki bunlar. Yani karşının metrosundaki burada.
Çok iyi bir sicili yok. Dolayısıyla öyle yok. Yan giden, man giden asansör deyince ben hemen o asansöre binmek yerine merdivenle çıkmayı tercih ederim gibi geldi. Ya şimdi bizim apartmanda işte asansör var, çıkıyor, iniyor. Zaten bilmem kaç tane var. Bir sorun yok. Fakat iş merkezlerinde ya, yani gökdelenlerde, plaza denilen yerlerde falan asansörün kriz haline geldiği şey oluyor. Çok. Özellikle işte otellerde sabah kahvaltı zamanı bilmem ne inemezsin, tabii, çıkamazsın falan filan. Bunu aşmak için çok çeşitli şeyler var. Mesela bazı yerlerde, yine çok yoğun yerlerde binmeden önce asansöre kaçıncı kata çıkacağını basıyorsun. Hı-hı. O arka tarafta bir işte ilkel bir yapay zeka optimum nasıl milleti toplarım, nasıl inerim, evet, nasıl çıkarım optimum servisi hazırlıyor. İşte kimi yerde işte normalde bindikten sonra basıyorsun falan filan. Bir çaba var yani, iyileştirmek için bir çaba var. Tabii bir sürü kabin çalıştırmak güzel. Acaba şeyi nasıl çözmüşler bilemiyorum. Asansör aslında süper verimli bir sistem. Çünkü asansörün motoru böyle sen halatı çeker bir arkadaşını çıkartırsın gibi asansör kabinini çekip çıkartmıyor. Karşı ağırlık var. Hı-hı. Aslında motor onu dengelemekle meşgul. Aslında hani iki taraf birbirine, tabi arada bir fark oluşuyor, sen binmişsin binmemişsin, ağırlık sabit. Ama motor genelde o iki ağırlığı dengelemek görevini üstleniyor, az enerji tüketiyor. Hmm. Asansör müthiş, verimli bir mekanizma. Burada acaba nasıl bir çözüm yapılmış?
Burada o kadar detayı yok ama yakında çıkacaktır. Çünkü ilk başta adamlar maketini yapmışlardı, şimdi gerçeğini yapmışlar. Hmm. Onun demosu bu, o yeni haber yani o yüzden. Bana çok yatay gitmesi çok ilginç geldi bana. Onu gözü tarıyor böyle. Çünkü senin dediğin gibi düşünsene, otelde bir katta 20 oda var ama iki tane asansör kabini var. Şimdi kapıyı açacaksın, karşında bir kabin olabilecek. Çünkü yatay da gidebiliyor.
Evet.
Böyle enteresan bir şey.
İlginç.
Şimdi az önce sen tabela dedin. Türkiye'de ona da el atılmış. Türk Standartları Enstitüsü tabelalara standart getirmeye karar vermiş. Mesela levhalarda iki dil olabilecek. Yabancı dil de olabilecek ama Türkçe kelimeden en az %25 daha küçük puntoyla yazılacakmış.
Hadi bakalım.
Bunun dışında işte ölçüleri, binanın kaç yüzüne konabileceği, bir de şeyler var abi, böyle yolda yürüyorsun öyle bir aydınlatmış ki kör ediyor seni, sana bakıyor
kör
çünkü.
Kör oluyorsun, evet, bir süre için.
İşte bunları yasaklamışlar.
Vallahi hemen gelsinler, ellerinden tutup götüreyim bir örneğine. 50 metre ötede. Kör oluyorsun önünden, evet, geçerken dükkanın.
Ya şeyi anlamıyorlar abi. Kör olduğum için dükkanı göremiyorum. Evet. Ne satıyorsun sen?
Evet.
Hani.
Evet.
İşte tabelalar yaklaşık 50 metre uzaklıktan okunabilecek nitelikte olacakmış. ebadı da binaya oranlı. Bazen onu da abartıyorlar. Binnacık yere kocaman tabelayı koyuyorlar ya da tam tersi.
Ya ilginç şeyler var. Yani benim bildiğim mesela bir bina var. Tabelalar hep şey. Yanlış algılıyorsun. Yani o katta değil aslında mesela alt katın tabelası. Sen onu bir üst kat gibi görüyorsun. Öyle bir yapılmış ki binanın bütün tabelaları hep seni bir üst kata gönderiyor. Yanlış kata gönderiyor falan. Var bu tür saçmalıklar var. Sokağa çok fazla tecavüz eden
evet.
Tabelalar oluyor falan. Bir standart, her şeyin bir standardı olması gerekiyor.
Şey güzel fikir. Mesela tabelada ucuza kaçıyorlar abi. Siliniyor. Yani renkleri soluyor. Onların zaten ledlerin hepsi bozulur. İlk adamın eksik yazılır ismi falan.
Söner, ışıklı harfler evet. Söner falan. Da yani bunun ama onun şey mi ya kaliteli boya kullanın diye standart nasıl koyacaksın?
Ya işte kalitesini arttıracaksın ya da işte şey yapacaklar yani o tabelanın öyle kalmasına izin vermeyecekler. Ya bir cezası olacak, bir şey olacak.
Yazım hatalarına şey yapsınlar evet. Ben boyutları falan geçtim.
O abi o efsane Türkiye'de.
Hiçbir şey yapamazlar.
Oyun dünyasına geçeyim. Çok fazla haberim yok zaten.
Steam yaz indirimleri sürüyor.
Devam ediyor. 5 Temmuz son gün
alabilen oluyor. Arada tabii GOG falan da ataklar yapıyor. Microsoft'un indirimi geliyor. Önümüzdeki günlerde yani önümüzdeki günden kastım belki bu hafta falan. Tam bakmadım tarihine. Çünkü şey olmuyor. Bazen işte Türkiye'yi etkiliyor, etkilemiyor falan bilemiyorsun. Ama Microsoft'un büyük indirimi geliyor. Her firma şey yapacak. Bu aylar. İndirim ayları.
Evet. Türk oyunu No 70 Eye of Basir çıktı.
Geçen sene biz Gamescom'da
oynamıştık.
Geliştirme daha tamamlanmamıştı. Tanışmıştık kendileriyle, oynamıştık. Bu oyun bitti ve indirimde.
Ya çıkar çıkmaz Steam indirimine denk geldi. 31 lira bu normalde.
Tabii bu iyi bir şey bilmiyorum ama 21 lira yapmıştı abi. İndirimin ortasında çıktı. Direkt indirimle 20 lira. Yani yerli bir oyun. Türkçe herhalde.
Türkçe. Full Türkçe.
Yani sırf destek olmak için şey de değil. Hani şimdi daha önce monokrama falan gördük. Ama bu tür bir şey görmemiştik Türkiye'de. Bu biraz işte araştırma, hayatta kalma tabii. Falan türü bir oyun.
Ya şöyle bulmaca çözüyorsun aslında. Korku evet. Temalı evet. Bir oyun. 3 bölüm var. Hani çok da uzun değil. Yani böyle hani bu işlere aşina olanlar birkaç saat içinde oyunu bitirirler.
Evet. Ya 20 lira destek olunur.
Bayağı uğraşılmış. Yani oyunun çok fazla profesyonel noktası var. Zaten bunu muhtemelen evet. İnceleriz. Evet. Yani seslendirmesinden tut, kullanılan müziklere kadar bayağı çalışılmış.
Evet, evet. Bu öyle evde bir kişinin yaptığı yok. Oyun değil. Bu kapsamlı bir şey. En azından Steam'de incelesinler arkadaşlar.
Bir riski No 70. Göze almışlar abi. O da şu, şimdi bütün oyunlar ne olursa olsun senin elinden tutuyor bugün. Evet. Şunu yap, buna bas. Bunda hiçbir şey yok.
Y'ye bas, şu olsun. B'ye bas, şu olsun.
Başlıyorsun, ne yapacağı hakkında hiçbir fikrin yok. Bul kendini, ha diyorsun, burada bir şey eksik, demek ki buraya bir şey takılacak falan diye. Kendini çözüyorsun. Oyunun süresini o uzatıyor aslında.
Şimdi o riskli bir şey. Evet. Bir yerden sonra çünkü sıkılıp bırakabilirim de.
Evet,
ne yapacağımı bulamazsam.
Aynen öyle.
No 70.
Mount & Blade'in tüm oyunları, işte bu akşam biz yayına girdiğimizde Steam'in hani öne çıkanlar listesi oluyor. Orada görecekler zaten. %75 indirimde 17,5 liraya her şeyi veriyor.
İyi.
Bütün Mount & Blade'le ne varsa resmi olarak hepsini veriyorlar. Hala almayan varsa, çünkü çok fazla indirime girdi bu oyun.
Evet.
Alabilirler. Bir link ekledim abi. StarCraft'ın remaster'ı önümüzdeki Ağustos'un 14'ü yanılmıyorsam çıkıyor.
Çok da şu aralar marketingi aktifleşti. Video falan yayınlanıyor devamlı.
Onunla ilgili Ars Technica'ya oynatmışlar. Hem de bir güzel bir söyleşi yapmışlar. Hikayesini. Şey falan ilginç abi. Şimdi StarCraft'ı yeniden yapacağız. Düşünüyorsun tabii. Yani ne olacak, malzeme adamda değilmiş. Yani hiçbir şey yok diyor adam. Yani işte şansımıza diyor, birisi ses dosyalarını saklamış. Orijinal ses dosyalarını. Onu aldık, remaster ettik. İşte spreadler yeniden yazılması gerekti.
Tabii.
Ve şeye karar verememişler. Bak o da enteresan. Yeniden yapacaksın ya. Ya oyunda bariz hatalar var, tamam mı? Aslında hani gölgesi yanlış mesela bir şeyin. Şimdi diyor ki adam, ben diyor bunun doğrusunu yapabiliyorum bugün diyor. Ama yapmalı mıyız? Hani çünkü o zaman oyunu orijinalinden çıkarmış oldum. Evet. Alışılmış halinden çıkardım. Şeyi karar verememişler. 4'e 3 oyun 16'ya 9'a uygun yapmalı mıyız? Bunu da şeye sormuşlar. Bu oyun Kore'de çok fazla tutulan bir oyun. Hala turnuvaları falan evet. Yapılıyor. En iyisi dediler, biz oraya gittik diyor adam. 10 defa falan gitmişizdir. Oradaki çocuk oyunculara sorduk. Bu fark ediyor mu? Dediler fark etmiyor. Yani 16-9 yapabilirsiniz. Bizi etkilemez. onu koymuşlar ama yine de şey yapmışlar abi. Bu remastered oyunlardan hani genelde bir tuşa basarsın oyun eski haline döner ya.
Eski moduna
gelir,
evet.
O varmış. Yine bak onu koymuşlar. Bir de şey koymuşlar. GPU'dan biraz faydalanıyor. Bazı ışık oyunlarını real time etkilerini falan yansıtabileceğim bir modu daha varmış. O çıktığında ama aktif olacak. Dolayısıyla oyunun birazcık modern tarafa da taşıyor ışıklandırma anlamında.
Bakalım bunu böyle artık işte spor diyelim şeklinde oynayanlar kabul gösterecek mi? İlgi gösterecek evet. mi böyle? Çünkü onlarda şey var işte saniyede bilmem kaç komut veriyor adam falan.
300 hani müydü neydi?
O Kore'de.
Evet.
Oranın StarCraft oyuncuları bir olay.
Dakikada
bakalım 300. Onların eline geçtiğinde onların yorumu ne olacak? Ve hele şey derler mi? Eskisi tamam bırakalım artık bununla oynayalım derler mi?
Şey ilginç. Bunlar hep senin bildiğin konular. Mesela araç dönüyor ya. Smooth döndüremiyorsun. Bir böyle.
E, tabii. Çünkü diyor hızlı ki, çizilmiş sprite'lar.
Evet. Onu diyor biz bellekten kazanmak için bir de mirror yapıyorduk. Diğer tarafı öyle oluyordu
öyle,
diyor.
Öyle dedi zaten.
Şimdi diyor onu yapabiliyoruz artık diyor. Hani kod da izin veriyordu
3D
diyor.
3D olduğu için döndürüyor zaten artık işte.
İşte bakacağız hani dediğin gibi yabancılık çektirtmezlerse belki de herkesin hoşuna gidecek bu hali. Bunu oynayacaklar.
Bu StarCraft dediğin de tamamıyla Warhammer 40.000'den
Doğru.
Esinlenme. Hani ama bayağı esinlenme. Yani askerlerden şeye kadar. O Hydralisk miydi neydi?
Doğru.
Granit neydi şeyin adı? StarCraft'taki o yaratıkların adı. Granit Warhammer 40.000'de.
Onun karşılığı şeyler.
Zerklerin tamam bir işte. Zerk şey yani bariz. Granit hani esinlenilmiş. Ama bayağı kuvvetli esinlenilmiş.
Abi ona bakarsan yine çok kişinin hatırladığı bir sen biliyorsunuz bilmiyorum. Dark Colony diye bir oyun vardı yine. Yani binaların tasarımı bile benziyor. Hani çok fazla ondan öncesi de var aslında bakarsan.
Ama tabii şey olmamış. Bir dava falan açılmadı. Hani demek ki bir şeyde tutunacak bir şey olsaydı özellikle Warhammer 40'ın da onu geliştiren Games Workshop dünyanın en saldırgan bu şey hukuki anlamda saldırgan firmalarından birisi hani artık sırtlarındaki ceketi bile alırlardı. Demek ki
halledilmiş.
Tutacak bir şey yok.
Evet. O 15 ya, dolar olacak.
Tabii şey bakarsan hani Warcraft dediğin Dune 2 değil mi?
Öyle.
Aynı ya. Shortcutları aynı şey. Her şey aynıydı.
Bütün temeli o.
Robotlar, arabalar, öbüründe askerler, işte orklar falandı yani. Tabii, Warcraft oynadığımda şeye inanamamıştım. Ya bu Dune 2
öyle.
Hani buna nasıl yapabildiler? Hani şey hukuki anlamda hani nasıl bir şey olmuyor demiştim. Demek ki birazcık Blizzard'ın öyle bir esinlenme alışkanlığı var gibi.
Evet.
Ne denir bilemem. Ha ama sonuçta işte bir mahkemeye verilmiş de şey yapılmış bir durumda yok.
Doğru. Ya evet.
İyi demek ki ölçüyü ayarlıyorlar.
Bazen de belki şey olmuyor abi. Yani ilk sen bir şey buluyorsun ama aklına gelmiyor bile hani bazı şeyleri patentlenmesi ya da düşünmüyorsun öyle şeyleri.
Yani.
Çünkü Dune 2 bazı şeylerin standartlarını koydu aslına bakarsan.
Tabii Dune 2 de çok özgün bir oyun değil. Onun daha eski bir şeyi var. Yanılmıyorsam Sega Mega Drive oyunu var. Ona benzer. Hani o da çok demek ki hani referans alınabilecek bir şey değil. Belki de o yüzden bir şey olmadı.
Peki.
Şey oluyor. Ya esinlenme olacak tabii. Günümüzde şimdi postmodern düşünce diyor ki özgün hiçbir şey üretemezsin. Çünkü roman mı yazacaksın? Daha önce mutlaka 100 tane roman okumuşsundur.
Evet.
Ve ondan bir şeyler senin aklında bir
ister istemez
tortu, bir kırıntı, bir şey kalmıştır. Oyun mu yapacaksın? Daha önce 50 tane oyun oynadın. Mutlaka bir şeyler kaldı aklında. Özgün bir şey üretemezsin.
Üretecek adamın bir zaten bir birikime ulaşmadan bunu yapması mümkün değil ki.
Yani.
Çoğu
yani.
Durumda.
Daha önce hiç bilgisayar oyunu yapmamış birisi sıfırdan bir oyun yapacak ki. Diyeceksin yani, ki özgün bir şey yaptı.
Evet.
O da ne yapacak? Pac-Man yapacak.
Evet, evet. Bir de o risk var. Şimdi dur yerimi kaybettim. John Romero. Doom 2 disketlerini 3000 dolara sattı.
3150 hatta. Evet. Kusuratı bile var. Adam Romero Doom'un geliştiricilerinden.
Evet.
Doom 2 5 disket. Disketlerini, orijinal disketlerini. Özel aslında çok özel bir şey de değil yani. Ve adamın kendi arşivinden satışa koymuş. Hatta hani ben haberi falan okudum, şey de göremedim. Hani hayır kurumuna bağışlama için falan gibi bir şey de göremedim. Parayı da almış, cebine koymuş gözüküyor. 5 tane disketi 3150 dolara satmış. Bizim Mahmut Saral mı diye baktım ama değil. Değil gözüküyor.
Onun arabası marabası olsa hesaplar alırdı abi.
Bilemiyorum. Haberi olmuştur kesin bundan ama. İşte adam öyle şey satmış. İlginç. Romero tabii çok ilginç bir adam. Genelde şey vardır ya, geçmişinde bir şey yapıp da bir ömrünü onu satarak geçinen adamlar var ya, biraz öyle bir görüntüsü var açıkçası. Hani Doom tamam, Doom'a katkısı olmuş. Yapmış falan demeyelim. Katkısı olmuş bölüm tasarımına, oyunun genel tasarımına. Tamam da ondan sonra bir başarısızlık öyküsü var ki günümüze kadar gelen. Ama hala işte bu adamlar var.
Var.
Çünkü Doom o kadar yani zamanında işte adamın yaptığı iş o kadar başarılı bir işin parçası olabilmiş ki yetiyor.
Yetiyor. Bu haber hem yeni hem eski. Bu ay başında PlayStation 4'ün gümüş ve altın sürümleri duyurulmuştu.
Evet.
Şimdi de satışta artık hani bu tarih itibariyle.
Aynı PlayStation ama.
Aynısı. Ama full set olarak ya işte şey gümüş ya altın. Ben gümüşü daha çok sevdim. Altın biraz fazla bağırıyor.
Onu Araplara satılır, şeyhlere satılır. Olabilir. Altına. Kesin de satılmış, bitmişsin zaten. Ya bu pek gerekli bir hamle değil. Ne yaptı ben anlamadım sonu. Ya ama sen normal PlayStation'ını beyaz ya da siyah almaya devam ediyorsun.
Evet. Bu arada PlayStation 4 Pro değil bu. Yani Pro'sunu ben böyle bir şey görmedim. Sadece 4'te var gözüküyor. Slim'de tabii. 4 Slim.
Daha da mutsuzluk.
Yani tabii. Ben artık bu zaten sonra hani Pro alırım almak istesem.
Ya bu alınıp zaten vitrine konacak. Bu oynanmak için
evet.
Alınacağını bekleme.
Bunlar, limited edition evet. Diyorlar ya o işte.
Her şey öyle. Fiyatını zaten yükseltmek istiyorsan limited de.
Bana sorarsan Amazon'da yine satılan stickerlar var. Çok güzel hani şahane çözünürlük.
Skin.
Skinler var. Onlardan yap daha güzel oluyor.
İşte keyfine kalmış bu ama tabii bütün set.
Tabii.
Keyfine kalmış. Böyle bir şey üretmişler.
Yani buralara gelir mi? Hangisi gelir onu bilmiyorum. Çünkü bazı marketlere işte silver gitmiş, bazılarına gold gitmiş. Türkiye'ye gelecek mi bilmiyorum.
Hiç de gelmeyebilir.
Hiç de gelmeyebilir evet. Öyle bir durum da var. Evet. Haberlerim bu kadarmış Levent abi.
Böyle bu hafta böyle geçti.
Sıcak bir havayla buluyoruz.
İşte biraz zor konuştuk. Bazı kelimeleri falan söyleyemedik. Kusura bakmazlar inşallah.
Biz tabii...
Haftaya da bu böyle olacak büyük ihtimalle. Onu da söyleyeyim.
Kolay değil abi. Yani bu tecrübenden bir insanlara bir tavsiyen var mı? Şunu yapın, bunu yapmayın diye.
Dişlerinize iyi bakın. Ne diyeyim? Çocukluktan itibaren iyi bakın. Çünkü çok acılı, çok masraflı süreçler.
Evet.
Neyse ki hekimler var, hallediyorlar. Ama hiç gerek kalmasın.
Değil mi?
Hani dişçi koltuğunu tanımayın mümkünse.
Mümkünse evet.
Tanımanız gerekiyorsa da gecikmeyin, daha kötü oluyor çünkü.
Hani, çok önemli.
Daha kötü oluyor, masrafın da artıyor, acın da artıyor.
Doğru.
Geciktirmeyin ama en güzeli iyi bakın, gerek kalmasın. Anca şeye, sohbete gidin ya da işte ne kadar sağlıklı olduğunu öğrenmeye gidin.
Evet. Peki Levent abi o zaman... İnşallah daha iyi de olursun. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.